Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası ile daha birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk şeref efendim. Verdiniz. Estağfurullah.
Kıymetli hocam, bugün toplumsal bir yaraya neşter vuralım istiyorum. Bir süredir sokaklarımızda, Türkiye'de insan ilişkilerinde bir hoyratlaşma olduğuyla ilgili şikayet dile getiriliyor. İki tane genç evladımız gündüz gözü yaşıtları tarafından katledildi geçtiğimiz yıllarda. Sokakta, trafikte çok çabuk insanların kavgaya tutuştuğunu görüyoruz. Birbirleriyle çok hızlı bir şekilde neredeyse cürüme, suça varacak bir etkileşim içine giriyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. Umberto Eco'nun bir kitabında bir alıntı vardı. Diyor ki, geçtiğimiz çağlarda İnsanlar kendilerini bir gözün izlediğinden emindiler. O Allah'ın gözüydü, yani Tanrı'nın gözü onları daima izlerdi. Her zaman bir şahit vardı. Yaptıklarını, ettiklerini dolayısıyla o şahidin alanından kaçırma, onun kapsama alanından kaçırma şansları yoktu zihniyet olarak. Şimdi biz o gözün varlığı olmayınca hayatımızda, içimizde, hani içimizde, vicdan içimizde Allah'ın sesidir diyor ya Nurettin Topçu. O gözün varlığı içimizde olmayınca her türlü şekilde davranmaya kendimizde hak görebiliyoruz diyor. Yine bu söz çağrışımlar denizinde gidiyoruz. Bana Dostoyevski'nin meşhur sözünü hatırlattı. Tanrı yoksa her şey mübahtır.
Karamazov kardeşim.
Evet, sözünü. Yani bir tür ilahi bakışın hayatlarımızdan çekilmesiyle had bilmezlik, başkasının haddini tecavüz, efendim sınır tanımama, kendi nefsini ilah edinme, kendi benliklerimizi put yapıp ona tapınma gibi hastalıklar artmaya başladı gibi geliyor bana. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
İsterseniz size arada bahsettiğiniz Tanrı yoksa her şey mübahtırdan bir küçük ara not olarak koyalım. Burada söylemek istediği şey Dostoyevski'nin kural koyucu Tanrı'dır diyor. Bunun tabii mefhum muhalifi veya Dostoyevski'nin söylemediği başkası kural koyamaz. Bu eleştirel okuma notlarında vardır. Critical reading'de bir yazar bir şeyler söyler, esas derler onu söylemedikleridir. Ama o söylemedikleri söylediklerinden çıkarılabilir. Dostoyevski de burada kural koyucu Tanrı'dır diyor. Tanrı yoksa her şey mübahtırın arkasındaki söylemediği ama bizim hissettiğimiz, bize hissettirdiği Tanrı'dan başkası kural koyamaz diyor. Koysa bile o kurallar geçerli olmaz diyor ki şu anda yaşadığımız dünyada biz bunu çok net görüyoruz. Batı dünyası modernite birçok kural koydu, hı hı, ve o kuralları kendisi çiğnedi, çöpe attı.
Evet.
Tanesi bu. Demek ki sadece Tanrı. Seküler konuştuğum için Tanrı diyorum. Dostoyevski'nin diliyle. Yoksa tabii ki Tanrı demeyeceğim. Gelelim had meselesine, hoyratlık meselesine. Burada iki tane temel saygı var Türkiye için söylüyorum. Çünkü Batı dünyasıyla hala temasım var. Hatta bu geçtiğimiz yaz iki defa Batı'ya gittim, kaldım. Yani konferans vesaire, sohbet. Ben her gittiğimde biraz da müşahede, siz de öyle yapıyorsunuz yani.
Tabii.
Ne oluyor, ne bitiyor gözlemliyoruz.
Tabii.
Bir iki kişiyle konuşuyoruz, bir kitapçıya bakıyoruz, bir insanlara bakıyoruz filan filan. Bir resim çıkıyor oradan. Tabii bunun da şöyle, bunun bir arka planı var. Hı hı. Daha evvelki tecrübelerimiz var. Her tecrübeden sonra üzerine düşündüğümüz, tartıştığımız konular var ve okuduğumuz metinler var. Bir bütünlük hasıl oluyor. Bir tanesi şu, Türkiye'de Kemal Beyciğim bir geç kalmışlık sendromu yaşanıyor şu anda.
Neye geç kalmıştık hocam?
Moderniteye.
Moderniteye.
Moderniteye biz geç kaldık, teknolojiye geç kaldık, ilme, bilime geç kaldık hadisesi var. Yetişelim, yapalım. Biz zannediyoruz ki bunları yapınca biz refaha ereceğiz, saadete ereceğiz. Böyle bir geç kalmışlık endişesi var. Bir tanesi bu. Mesela İsviçre'de 10 gün kaldım. 5 gün İsviçre, 5 gün Avusturya. Ciddi Orta Avrupa devletleri, bunların geleneği var. Amerikan etkisi minimal. Mesela bu buralarda, mesela Hollanda'ya gitsem Amerikan etkisini daha çok görürdüm. Buralarda daha muhafazakar Orta Avrupalılar. bu arada geç kalmıştık etkisi yok. Çünkü yapmışlar adamlar. Ama şimdi Türkiye'de var. Bu hoyratlığın, bu aceleciliğin, bu savurganlığın, bu sertliğinin birinci sebebi geç kalmışlık sendromu. Bizim de olsun, benim de olsun, niye yok? Tabii bu bizim birçok gerçeği görmemizi de engelliyor. Onu da ayrıca konuşabiliriz. Yani biz hala Batı'yı bir cennet gibi görüyoruz, alakası yok. Çok ciddi bedeller ödeyen bir insan toplumu var Batı'da. Türkiye'nin gençlerini şunu söylüyorlar bana, yakınlarım, dostlarım, Batı'yla teması olanlar. Diyorlar ki insanlar Batı'ya gitmek istiyor gençler. Çünkü orada çok rahat bir hayat var. Bu şöyle söylüyor, tek bir argüman. Şu kadar avro kazanıyor ve altında şu marka otomobil var. Şimdi şöyle görüyorlar insanlar. Türkiye'deki bütün şartlar aynı ama bir anda şu kadar avro geliyor ve bir iyi bir otomobil var. Türkiye'deki hiçbir şart orada yok. Onu görmüyorlar. Onu görmeleri mümkün değil. Bir tanesi geç kalma. İkincisi, Türkiye'de maalesef devlet otoritesi çok yumuşak. Çok yumuşak. Otorite olmadan nizam gerçekleşmez. Buna adını demokrasi deyin, insan hakları deyin, özgürlükler deyin, ne derseniz deyin. Bir yerde bir otorite, bir kurallar bütünü olmadan burada nizamın gerçekleşmesi mümkün değil. Otorite fevkalade zayıf Türkiye'de ve bunu biz özgürlük olarak algılıyoruz. Anarşi çıkıyor.
Evet, düzenli anarşi toplumu.
Evet.
Bir İsviçre ile ilgili bir misal anlatmışlardı hocam. Sözünüzü balla kesmiş olayım.
Estağfurullah.
Şimdi İsviçre'ye giden bu malum Körfez ülkelerinin zengin çocukları orada süratli arabalarla asayişi bozmaya başlamışlar. Hızlı araba kullanarak, işte cayırtılı araba kullanarak. İşte bunlara ceza veriyorlar. O ceza çok rahatlıkla ödeyebiliyorlarmış.
Tabii.
Caydırmıyormuş cezalar. Sonra şöyle bir ceza getirmişler. Bir pres makinesi almışlar. Bu cezayı kişi ikinci, üçüncü defa bu suçu işlediği zaman cezası pres makinesi geliyor. Sokağın ortasında o yarışma arabasını veya o çok kıymetli arabayı alıyor içine. Tamamen presliyor ve size bir teneke yığını olarak geri veriyor. Tabii bu kadarına razı olamamışlar. Anında kesilmiş. Yani otoritenin zamanında yeri geldiğinde ne kadar zecri, ne kadar zorlayıcı olabileceğini göstermek açısından anlattım.
Evet. Yani şimdi bunu Türkiye'de yapsanız, yapmaya kalksanız, konuşsanız nasıl tepki alırsınız bir de bunu düşünün. Ama buna karşılık toplum ödüyor bedelini. O tarafını hiç düşünmüyoruz.
Bizde ise haddi aşmanın, efendim emniyet şeridinden gitmenin, başkasının hakkına tecavüz etmenin veya bir sorumluluğunu yerine getirmemenin yani hiçbir karşılığı olmayacağına dair insanlarda tuhaf bir özgüven var.
Ve yani bunu yapmaya kalktığınız anda ciddi şekilde toplumsal bir tepki görüyorsunuz. Ve sonra toplum şikayet ediyor. Bu böyle bir şey, böyle bir hayat yok.
Evet, yani bizim hakikaten toplumsal kuralları, bir arada yaşamamızı kolaylaştıran toplumsal kuralları çok kuvvetli bir şekilde, kesin bir şekilde tatbik edecek hem bir otoriteye ihtiyacımız var hem de o otoriteye gönüllü boyun eğmeye ihtiyacımız var.
Aksi halde biz bedeli biz ödüyoruz. Öyle kızıyoruz. Kendimize kızıyoruz. Niye kızdığımızı da bilmiyoruz. Bir misalle ben anlatayım. Bir toplantı, bir profesör benimle görüşmek istiyor. Bir dost da beni Viyana'dayız. Bu toplantıya götürüyor. Biraz geç kalmış arabasını geldi. Bir park yeri boştu. Oraya park etti ve biz toplantıya gittik. Profesörle görüşüyoruz. Beni götüren dost 5 dakika sonra izin istedi. Ben dedi gideyim arabayı düzelteyim. Dedim hayrola. Dedi ki bütün arabaların ön tarafları kaldırıma doğru vere park etmişti. Ben arkadan girdim. Ters tarafa. Ama park çizgileri içindeyim. Ama arabanın ön tarafı istenen istikamette değil. Ceza yazarlar dedi. Trafiği engellemiyorsunuz. O park yerinin çizgilerinin içindesiniz. Ama arabanızın ön tarafının da aynı istikamette olması lazım. Ve gitti arabasını düzeltti.
Evet, yani bizim de bir arada yaşamamızı kolaylaştıran bu toplumsal adab, nezaket kuralları başta olmak üzere birbirimizin hakkını gözeteceğimiz kuralları çok daha iyi gözetmemiz, riayet etmemiz lazım.
Ve buna toplum olarak buna bizim kendimizin istekli olmamız gerekli. Aksi halde fatura bize çıkıyor.
Evet. Ve ayrıcalık istemememiz lazım.
Evet.
Türkiye'de ayrıcalık istemek çok yaygın bir şey hocam.
Evet, maalesef.
Yani herkes kendine özel bir muamele yapılsın. Kendisi toplumun diğer insanlarından variste tutulsun, ayrı tutulsun istiyor. Eşitler toplumda bu böyle olmamalı. Yani insanlar, bazı insanlar kendilerini dezavantajlı asla hissetmemeliler. Yani bizim başımıza her türlü musibet gelebilir ve bu cezasız kalabilir anlayışından bizim sıyrılmamız lazım.
Aynen öyle.
Bu antisosyalite dediğimiz şey, yani bir suç işledikten sonra hiçbir nedamet getirmeme, böyle kuralsız toplumlarda yeşeren bir şey kıymetli hocam. Antisosyal dediğimiz, yani psikopat geçmişin ifadelendirmesiyle kişilikler, bir normun, kuvvetli bir kural koyulmasının olmadığı ortamlarda çok kolay neşvünema buluyorlar. Çok hızlı bir şekilde kendi hükümlerini icra etmeye başlıyorlar. Kaosun, düzensizliğin, insanların birbirinin hakkına mütecaviz olduğunun yaygınlaştığı her durumda devletin çok hızlı bir şekilde müdahil olması lazım.
Siz böyle anlatırken ben bir 70 sene öncesine gittim ve büyüdüğüm İstanbul ve Fatih çevresini hatırladım. Hiç böyle değildi.
Evet.
Biraz evvel bir misal verdiniz. Dediniz ki, yani eğer sizde, sizi gözetleyen bir ilahi iktidarın, bir gücün olmadığı hissi varsa siz her şeyi yaparsınız. Avrupa'nın eski hali. Fatih çevresi öyleydi yani. Allah bize sorar, kul hakkı diye bir kavram evet. vardı. Fakat bu arada şu da konuşulurdu. Bir parti geldi, parti ismini vermeyeceğim. Bu politika siyasi olmasın diye. Allah korkusunu kaldırdı. Diğer bir parti geldi, devlet korkusunu kaldırdı. Bu milletten bu da söylenirdi. Şimdi tabii burada Allah korkusu ve devlet korkusu bir otorite. İnsanlar bu otoriteyi hissetmek mecburiyetindeler toplu yaşadıkları zaman. Ve bunun bir paylaşım meselesi olduğunu bilmeleri lazım. Belçika'dayız. Çok basit bir şehirde. Merkezde park yeri mahdut. Otomobiller park ediyorlar. Ve orada basit bir uygulama var. Herkes arabasını saat kaçta park ettiğini bir kağıt koyup ön camına koyuyor. Geldim, saat 11 yazıyor. Orada bir saat park edebilirsiniz. Polis geziyor. Bakıyor, saat kaç, adam kaçta gelmiş? 11'de gelmiş. Saat kaç? 11.30. Yarım saatte daha var diyor. Eğer 12.30'sa arabaya ceza müzekkeresini koyuyor. Bu kadar basit. Ne oluyor? O merkezdeki park yeri toplum tarafından paylaşılıyor. Benim bulunduğum semtte şu anda sabahta erken gelen arabasını park ediyor. Akşama kadar arabası orada. Öbürleri 300 liralık park yerine gitmek zorundalar. Buradan başlıyor hadise.
Tabii. Kul hakkı.
Kul hakkı. Öteki adam ben erken geldim aldım diyor. Öteki de dolanıyor dolanıyor bulamıyor yer. Kul hakkı. Gayet basit. Yani bir müzekkere koyuyor. Diyor ki tamam bir saat geçti mi? Peki dedim ki mesela 11'de geldi de oraya 12 yazdı. Kontrolcü geldi baktı o adamın şeyinde 12 yazıyor. Saate baktı 11.30. Ona da ceza kesiyor.
Tabii.
Eğer 12'yi geçe gelse diyecek ki ha bu 12'de gelmiş. Ama evvel gelince ceza kesiyor. Bu yayılınca bir defa kimse yapmıyor. Yapamıyor, cesaret edemiyor. Mesela arabayı çekiyorlar. Veya ciddi manada bir, ben gittiğim zaman da Belçika frangı vardı. Euro yoktu henüz daha. Ceza onu ödüyor, ödemek zorunda kalıyor. Aksi halde bir arabayı şeyden, kontrolden geçiremez. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Dolayısıyla bizim birinci sıkıntımız bir, gecikmiş bir psikoloji içindeyiz. Yetişemedik. İkincisi bir otorite eksikliği var. Açık gözümüz, şanslımız, belki biraz
pervasız olanlarımız.
Pervasız olanlarımız. Biraz böyle hayata karşı challenge yüksek olanlar bu işte kazanıyorlar ama kitle eziliyor. Hak zayi oluyor. Bir defa hak zayi olunca yani adalet fikri toplumda zedelenince o toplumda huzur kalmaz, güven kalmaz.
Tabii.
Toplumun itibarı kalmaz. İnsanın itibarı kalmaz. Dolayısıyla
bir kötülük değerli hocam bizim aile yapımızda da terbiye mevhumu zayıflıyor. Yani bundan bilemiyorum bir 40-50 sene evvel bir velinin gelip bir öğretmenden hesap sorduğu okulda pek vaki değildi herhalde. Şimdi öğretmen arkadaşlarımızı dinliyorum.
Korkuyorlar hocalar.
Evet, hocalar korkuyor. Diyorlar ki veliler, bazı veliler geliyorlarmış. Neden benim evladıma düşük not verdin?
Evet, evet.
Neden kaşını kaldırdın? Neden ona konuşurken şöyle konuştun? Yani böyle bir kendimizi kutsama, kendi kabilemizi kutsama, kendi çocuğumuzu
i̇şte otobüse
kutsama.
Otobüse boşluğu ve bizi kendimizi hep geç kalmıştık. Daha iyi yetişsin, daha iyi yetişsin. Bırak yani. Bir de bu işte yani Türkiye'de hala onu ben çok net görüyorum. Batıyı, moderniteyi kutsama olayı devam ediyor Türkiye'de. Teknolojik bir fark çok az kaldı artık. Yok da diyebilirim yani. Hı. Ama hala öyle bir, yani burada hayatından memnun olmayan birçok insan Batı'yı güllük gülistanlık zannediyor gençler arasında özellikle. Böyle bir Batı yok. Böyle bir dünya da yok esasında. İşte bu mesela ben 50 yaş kuşağıyla da konuşuyorum. Yani dostlarım var, öğrencilerim var. Şu psikoloji var. Biz çok çektik, evladımız çekmesin. Doğrudur. Yani biz çok çektik şöyle. Ülke bir yerden bir yere gelirken bazı nesiller biraz yük alıyorlar. Ama bu harpten sonraki Almanya için de geçerli.
Tabii.
Yani 1945 Almanyası için de geçerli. 1960 Almanyası için de geçerli. Şimdiki Almanya için de geçerli. Dolayısıyla evladımız çekmesin demek, bir takım problemleri ebeveyn çözüyor, çocuğun çözmesi gereken problemleri. Sonra zaman geçiyor, çocuk büyüyor. Hayata girdim zannediyor, girmiyor. Eğitim almak, bir sahibi olmak, hayata girmek demek değil. Hayatın problemleriyle birebir baş başa kalmak ve onları çözebilmek, hayata girmek demekle. Risk almak demek, hayata girmek demekle. Baba ve anne alıyor riski. Bunun bedelini ödüyorlar. Ama bir yer geliyor, baba ve anne çözemiyorlar problemi. İşte o zaman problem çıkıyor. Ama bunun çocuğa bidayetten beri verilip alıştırılması lazım. Babamı rahmetle anıyorum her zaman için.
Allah rahmet eylesin.
Ayrıca anıyorum şundan dolayı. Çocukluğumda küçüklüğümden itibaren annem ve babam bana hem yetki verdiler hem de mesuliyet verdiler. Salahiyet ve mesuliyet iki yakın arkadaş. Birbirinden ayrılmaz. Bu, yani siz çocuğa had bilme öğrettiğiniz zaman onu aynı zamanda mesul tutuyorsunuz. Yapman gereken budur diyorsunuz. Tabii ki yetki de vereceksiniz. Bir şeyler öğrenecek. Yetki vermeden öğrenemez çocuk bir şeyleri. Ama mesuliyet de vereceksiniz. Küçük yaşından itibaren. Ben de mesela şu anda evde yapabildiğim şu 6 yaşındaki torunuma meyve alıyorum manavdan. Yardımcım kapıya kadar getiriyor. Bizim Ömer'in vazifesi kapıdan meyveyi alıp mutfağa götürmek. Ömer diyorum portakal var, 2 kilo al, portakalları mutfağa götür, tezgahın üstüne koy.
Mesuliyet duygusuna bu yaştan alıştırıyorsunuz.
Başlıyor çocuğa mesuliyet. Alıştı artık. Dede meyve var mı? Var. Git al kapıdan. Ben getirebilirim, tabii ki getiririm. 2'yi de getiririm, elimle 12'yi de getiririm. Ama onun vazifesi.
Evet.
Belki biraz sonra bu meyveleri yıka, buzdolabına koy da gelecek yani. Ondan bilemem. Belki annesi yapacak yani. Böyle başlıyor hadise. Dedem meyve almış, ben onu mutfağa götürüyorum gibi.
Değerli hocam, bu konuda zaten aileler de çocuklarını pamuklara sararak büyüttükleri için.
İşte feci bir şey.
Sonra diyorlar ki, bize şikayet ediyorlar. Efendim çocuğumuz sabah yatağını toplamıyor. Çocuğumuz sabaha kadar oyun oynuyor, akşama kadar da uyuyor. Efendim evle ilgili en ufak bir sorumluluk üstlenmiyor. Ama bunu anne ve babanın çok küçük yaşlardan alıştırması, bu şekilde büyütmesi lazım
i̇şte
evladını.
Hayat buradan çıkıyor işte orta yere. O çocuk oyunu, game over diye bir şey okudum geçen de gazetede. Oyun bitti, yeniden başlayalım. Hı. İşte biraz evvel bahsettiğinde hadise de öyle. Şimdi o oyunlar Allah muhafaza yani işte geliyor, tekini vuruyor, benekini öldürüyor, düşmanı yaralıyor, şöyle oluyor, böyle gidiyor. Oyun bitiyor, yeniden oyun başlıyor. Çocuk oyun, hayatı öyle görüyor. Orada silahlar var. Çocuk da diyor ki bir tane de ben alayım bakayım diyor. Mesela geçen birkaç sene önce bir tanesi pencereyi açtı, aşağı atladı ve öldü.
Tabii.
Hayal aleminde, Baudrillard'ın evet, var ya, post-truth hayal aleminde yaşıyor insanlar yani. Yan baktın dedi, çekti bıçağı.
Simülakırlar aleminde yaşıyoruz.
Evet.
Mesela geçtiğimiz günlerde yine bir evladımız katledildi yaşıtı tarafından. Hiç konuşmadan alıyor, çok üzücü bir şey bunu tasvir etmek ama kalbine doğru saplıyor bıçağı. Zannediyor ki kendisi herhalde bir filmde, bir çizgi filmde.
Evet.
Çizgi filmde insanlar ölüyorlar, yeniden canlanıyorlar. Evet. Efendim, muhakeme kusuru da var burada.
Tabii.
Yani bunun neticesinde gencecik bir kardeşinin vefat edeceği, efendim bir ailenin perişan olacağı, kendinin hayat boyu mahkum kalacağı, hayat boyu bunun bedelini ödeyeceği, bunları öngörememe problemi var.
Aa, şöyle bakın, çok enteresan bir şey söylediniz ama bidayetten başlıyor. 99 depremi, evdeyiz gece, sallandık ciddi manada, hep kalktı tabii. Hı. Biraz durduk filan, artçılar, ciddi artçılar geliyor. Bir de bir misafirimiz var, küçük bir çocuk, 8-10 yaşlarında. Evde konuşuluyor, işte deprem büyük bir felaket, kim bilir neler olmuştur vesaire vesaire. O küçük misafirimiz dedi ki, benim için problem değil, benim hayat sigortam var dedi. Bu çok çok çarpıcı ve çok önemli ve çok soğuk bir söz yani. Kendisinin dışında hiçbir insanla alakadar olmayan, yıkılan yuvalar, insanlar, o korku, o dehşet, o fecaat, hayat sigortası. Yıllar önce beni hatırladım. Amerika'dayız. Bir, bizden bayağı büyük ve çok başarılı bir kimya mühendisiyle konuşuyoruz. Oraya yerleşmiş bir Türk. Dedi ki bana, genç dostum, insan hayatta en büyük yardımcısı hayat sigortasıdır.
Hmm.
Ben böyle 20'li yaşların sonunda, 30'lu yaşların başında çok naif bir Türk, Müslüman çocuğu olarak çok üzülmüştüm bu lafa. En büyük dostu insanın hayat sigortasıdır. Ne kadar büyük bir yalnızlık, ne kadar büyük bir dehşet içinde kaldım, hala da öyleyim yani.
Halbuki kadere karşı sigortalanamayız.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir sigorta işlemez kadere karşı.
Ya yani bir insanın ya dedeciğim, babacığım, hocam, Sade amca tabirler bana geliyor. Saadettin Bey abi, nasılsın? Ne var ne yok? Bugün seni iyi gördüm. Bugün biraz düşüncelisin. O kadar büyük lütuflar ki bunlar. Bak sana çay yaptım, getirdim. Biraz domates şey püresi yapmıştım. Ekmeğe sürer yersin. Bir şeyler bunlar yani. Hiçbir sigorta bunlar kadar güzel değil. Soğuk, neşesiz. Ama işte böyle yetiştiriyoruz insanları. Ve ondan sonra da düşünüyoruz ki niye bir şey demiyor? Kabahatlisi, suçlusu biziz. Hayatın içinde vermekle, muhabbetle, hizmetle onu donatmadık ki.
Geçtiğimiz programlarda da söylemiştim, bir söz var kıymetli hocam. Kalbin eli aklın aritmetiğinden hızlıdır diyor.
Muhteşem.
Yani kalp kuşatır, o kadar hızlı yaraları sarar ki. O sırada sigorta işlemleri, efendim
bitmez
aklın
onlar.
Aritmetiği daha yayan kalır yani onun yanında.
Tabii.
Uçarak zaten yaraları telafi eder, sarmalar. Değerli hocam, şimdi modern medeniyette şöyle bir şey var. Çok biz mahremiyet duygumuzu giderek kaybediyoruz. Teşhir kültürü giderek ön plana çıkıyor. Bu da utanma melekemizi giderek azaltıyor. Başkalarının önünde yapmayacağımız şeyleri şimdi modern medeniyette yapmak bir şey oldu adeta. Övülecek bir davranış oldu. Yani aile sırlarını fahş etmek, efendim kendinin en mahrem anlarını fahş etmek.
Hayır, en basiti yemek yiyor. Adam yediği yemeği restorana
paylaşıyor.
Çekip paylaşıyor.
Ne
şunu yedim,
şey.
Bunu yedim
tabii
diyor. Annem derdi ki oğlum, zembil içindekini sen bil.
Tekrar edelim dinleyicilerimiz için. Zembil içindekini sen bil. Ne güzel.
Mesela fileyi sevmezlerdi bizimkiler. File. File Hı-hı. kolay bir şey. Çünkü cebine koyar gidersin. Akşam gelirken doldurur gelirsin.
Hı-hı.
Fileye koydum bari kese kağıdına koydur derlerdi. Ama zembilin içi görünmez. Zembil içindekini sen bil. Sonra evlendim. Mevrimi Hanım'ın büyük babası kasabalı. Onda
evet.
alışveriş sepeti var. Sepetin üstünde de örtü var.
Hı-hı.
Pazara gidiyor. Masraf görüyor. Sepet doluyor. Ama sepet örtüsü var üzerinde. Örtülüyor. Eve öyle geliniyor. İçinde ne var bilmiyor kimse. Böyleydi.
Muazzam.
Neden? Alamaz. İmrenir. Göz kalır. Şöyle olur. Böyle gider. Vesaire. Dolayısıyla Ya çok ayıptır yani size de gelmiş olan bir rızık. Sen pişir, kota, ikram et ayrı ama gösterme. Şimdi adam gidiyor bir lokantaya yemek yerken ismini çekiyor. Şunları şunları yedim, bunları bunları da yedim. Bak böyle şeye koyuyor. Herkes de onu görüyor. Buradan başlıyor hadise.
Hocam benim çocuk değil yani benim kendi gençliğim, çocukluğum evresinde lokantaların sokak tarafındaki camlarında perdeler
perde
olurdu.
Perde vardı değil tabii, mi? Tabii, tabii, tabii.
Yani bu incelikten nasıl bir kabalığın içine düştük insan anlamakta zorlanıyor.
Maalesef, maalesef. İşte o nefsani ben de yaparım, beni de görün, ben de güçlüyüm. Hep özenti, hep özenti.
Tabii.
Batı'da yani siz de biliyorsunuz bu kadar çok yine görünmüyor, yine gizli kapalı. Mesela ben şeye bakıyorum, kendim biraz da mühendis ve mimar arası bir şeyim ya ben. Mesela tarihi binaları bizde kullanıyorlar giriş katlarını ve kafe, restoran olarak vitrini komple açıyorlar. Halbuki batıda da kullanırlar, tarihi binanın cephesini bozmazlar. Kapıya bir tabela koyarlar, filan restoran, filan kafe, cepheyi açmazlar. İçine girerseniz dekorasyonu ona göredir. Binaya hürmet ederler. Bizde o gösteriş, levhalar büyük, cepheler. Binanın üst katına bakın, farklı bir üslup görürsünüz. Ama giriş katı, cephe çok değişmiştir. Gösterişçilik. Bunlardan kurtulmamız lazım. İşte had bilme buradan başlıyor. Bu adım adım, yani siz bir kuralı çiğnediniz, bir tepki görmediniz. Şu sizde farkına varmasanız bile yerleşiyor. Ha demek ki kural çiğnenebiliyormuş. Bana bu bir özgürlük getirdi. Esasında onun bir bedeli var. O bedeli toplum ödedi. Toplum kalitesizleşti. Ve siz de o toplumun içinde yaşıyorsunuz. Bunu fark etmiyorsunuz. Çünkü ilk anda kuralı çiğnediğinizde siz bir güç kazanıyorsunuz. Bir özgürlük alanı açılıyor size. Yapma dediler, yaptınız. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Ama o toplumun kalitesi düştü. Ve siz de o toplumun içindesiniz. Ondan ayrı değilseniz, onu fark etmezseniz. Bu tekrarlandıkça şu çıkıyor, bu memlekette de yaşanmaz ki.
Tabii. O zaman ben de aşayım kuralları, ben de kuralları ihlal edeyim, ben de kimsenin gözünün yaşına bakmayayım gibi daha zalimane, daha vicdansız bir kişilik tarzı boy veriyor kıymetli hocam. Yani o aştı kuralları, o ihlal etti, hiçbir şey başına gelmedi, o halde ben de yapayım. Veya kimse görmeden şu yanlışlığı yapayım. Yakalanmayacaksam yapayım.
Ama aynı şey.
İşte bunlar çok feci şeyler.
Aynı şey.
Halbuki ahlak, edep, had bilme yakalanmayacağımızı bildiğimiz yerde de yanlış yapmamalıdır.
Evet, evet.
Bizi gören bir göz var.
Tabii, tabii. Bir göz var ve toplumun kalitesi düşüyor. Biz de o toplumun içinde yaşıyoruz. Onun için bu otorite konusunda toplumun bir mutabakata varması lazım. O mutabakata varırsa toplum otorite gelir zaten. Şimdi otorite var, biz otoriteyi hala yıpratmakla meşgulüz. Yani kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz esasında. Ve bir takım güçlü adamlara, bir takım zorba adamlara bilmeden genel manada söylüyorum alan açıyoruz.
Tabii.
Otoriteyi zorlamakla, otoriteyi sorgulamakla.
Yani gücü yetene toplumu olmuş oluyor
maalesef,
o zaman.
Maalesef.
Yani sesi daha çok çıkan, arkası kuvvetli olan efendim, İmtiyazları daha bol evet. olan insanlar üste çıkmak ve kanunun üzerinde,
tabii.
nizamın üzerinde davranmak hürriyeti hissediyorlar. Düşünmek diyor bir yazar.
Bir şey söyleyebilir miyim tabii, bu arada? Biraz.
Buyurun.
Çünkü Hı-hı. kavram kargesi oldu. Buna orman kanunu diyorlar.
Evet.
Alakası yok.
Ormanın bile bir kanunu vardır
var.
Biliyorsunuz değil mi?
Evet, var. Evet. Şundan dolayı içgüdü hakim ormanda ve güçlü güçsüzü eziyor.
Evet.
Ama şöyle, güçlünün ihtirası yok. Güçlü o andaki ihtiyacı kadar alıp işi bitiriyor.
Tabii.
Ama insanın ihtirası var. Ormana buhtan ediyoruz, ormana iftira ediyoruz. Orman kanununda güçlü güçsüz seleksiyonu var mı? Var. Bu bir realite. Ama güçlünün ihtirası yok. Güçlü o andaki ihtiyacını alıyor, daha fazlasını almıyor. Bitti denge. İnsan o andaki ihtiyacını getirmiyor. İhtirası var.
Sonsuza dek onu sömürmeye
devam ediyor
maalesef.
İhtiyacın çok ötesinde maalesef. Biriktiriyor. O insanın bir de otorite hadisesi var. Ötekinin sadece fiziksel gücü var. Belgeselde seyrediyoruz. Bir avı yakalıyor, bir antilopu yakalıyor. Fiziksel gücüyle o kadar. Otorite başka bir insan da öyle değil ki. zulüm otoritesi var insanda. Ve böyle bir hadise, onda yani orman kanunu esasında kendi içinde fevkalade dengeli bir kanun. İnsanlar için geçerli değil. İnsanlar daha kötüsünü yapıyorlar. Çünkü muhterisler ve doymuyorlar. Hayvanların gözü doyuyor. Evet. Kan da doyuyor.
Tabii. Bir hadis-i şerif var. Utanmıyorsan dilediğini yap diye.
Evet.
Yani aslında haya duygusu insanın bir içsel freni. Edep ettiğimiz için, haya ettiğimiz için her şeyi yapamayız. Kendimizi durdurmamız gereken, kendimizi sınırlamamız gereken çok yer vardır. Birisi bize kötü bir söz söyledi. Ona aynı çirkinlikte mukabele edemeyiz. Ona daha efendice, daha güzel bir şekilde eğer had bildirmemiz gerekiyorsa bildirmemiz gerekir. İşte bu ahlaki pusuladır. Yani bir anlamda haya duygusu.
Bir küçük anekdot. Çok hoşuma gitti bu arada. Bir yerde okudum. Hı hı. Genç bir arkadaş çalışmış. Sonra bir lokantaya gitmiş. Mercimek çorbası söylemiş. Boş bir masa, karşısında da bir yaşlı zat oturuyor. O da yemeğini bitirmiş, gidecek. Hesap bekliyor garsondan. Mercimek çorbası gelmiş. Genç arkadaş limonu almış. Bir sıkmış. Limonun bir kısmı o yaşlı zatın gözüne gelmiş. Hmm. Hiçbir şey söylememiş yaşlı zat. Hafifçe böyle tebessüm etmiş. Garsona demiş, evladım bana da bir mercimek çorbası daha getirir misin? Öteki genç çocuk bakıyor şimdi. Yemeği bitirmiş, kalktı gidecek. Çorba gelmiş. O yaşta limonu almış, çatala takmış. Çatala hafifçe basarak sıkmış çorbanın içine. Hiçbir damla dışarı taşmamış. Bırakmış, hesap ödemiş, çıkmış.
Ne güzel bir örneklik.
Evet, bitti bu kadar. Hadise bu. Hadise bu. Yani işte had bilme buradan başlıyor ve usul adab öğretme buradan başlıyor. Rahmetli peder anlatırdı. Hasan Hüseyin efendilerimiz, Hasan Eynül Ahseneyn efendilerimiz, çocuklar, bir bedevi geliyor, Mescid-i Nebevi'de abdest alacak. Fakat beceremiyor abdest almasını. Bunlar diyorlar ki, ya şey, biz yeni öğrendik, sen bak bakalım, biz doğru abdest alıyor muyuz, alabiliyor muyuz? Abdest alınca adam anlıyor, ha diyor, ben de bunlar gibi almalıyım diyor. Yani doğrusunu yapıyorlar ama ona sen bizi teftiş et diyorlar.
Evet.
Peder bunu bana zannederim böyle herhalde 10-12 yaşlarında anlattıydı.
Tabii.
Bakın nereden nereye.
Aslında çocuk terbiyesinde de en önemli husus odur. Çocuk sizin söylediklerinizi değil, yaptıklarınızı gözetler. Dolayısıyla onları sert bir şekilde inkaz edip nefislerini incitmek yerine bir soru sorarsınız mesela, şunu şöyle de yapsak olur mu filan gibi kafasına bir soru çengeli asarsınız. O zaten onu alır.
Alır değil mi?
Terbiye mefhumunu, aile içindeki terbiye mefhumunu asla kaybetmememiz lazım. İyi insan yetiştirmeyi her şeyin önüne koymamız lazım kıymetli hocam. Biz maalesef tabii son dönemde anne babalar çocukları akademik anlamda çok başarılı olsun istiyorlar. Çok yarışsın istiyorlar. İyi yerlere gelsin, iyi okullarda okusun istiyorlar ama bu arada iyi insan olmayı öğretmeyi unutuyorlar bazen.
Maalesef.
Bazı aileler.
Biz de istiyoruz iyi olsunlar ama önce evet. İyi insan olsunlar.
Evet. Önce iyi insan olsunlar.
İyi kul olsunlar Rabbilerim. Zaten iyi kul olunca iyi insan olur insan.
Tabii. İyiliğin bir ölçüsü de kendini durdurmayı bilmektir. Yanlış bir şey yapmaktan kendi nefsini men etmeyi bilmektir. Efendim, kötülüğün yayılmasını önlemektir. Emri bil maruf olduğu kadar nehyi anil münkerdir.
Evet.
Belki her evladımızı toplumda gördüğü kötülükleri düzeltecek bir fert olarak yetiştirmemiz lazım. Şimdi burada Çamlıca Korusu var. Biz Çamlıca Korusu'na yakın bir yerde programımızı yapıyoruz. Zaman zaman ben de orada bir dostumla buluşur, yürüyüşler yaparım. Geçen gün arkadaşım dedi ki, yahu dedi Kemal dedi, burada yürüyüş yapıyordum dedi. İki tane hanımefendi dedi. Çiçekleri koparıyorlardı dedi. Yol üzerindeki çiçekleri koparıyorlardı dedi. Gittim hanımefendi, burada bakın bir sürü insan bu çiçeklerin güzelliğini görüyorlar. Efendim bunları görmek için buraya geliyorlar hatta. Yani bunları bu yerinde bıraksak daha iyi olmaz mı diye gayet kibarca söyledim diyor. Bana bir çıkıştılar diyor. Sen buranın bekçisi misin? Sen bize nasıl karışabilirsin? Sen ne hakla bize bunları söylüyorsun diye. Hemen kaçtım diyor oradan diyor. Çünkü baktım iş kötüye gidiyor. Kötü bir söz söylerler, tatsız bir şey olur, daha ağır bir şey olur. Hemen uzaklaştım diyor. Yani hakça bir şeyi istemek dahi problem olmaya başladı.
Bu toplum bu şekilde gitmez. Şimdi biraz böyle sıkıntılarımız var ama bu sağlıklı bir durum değil. Bunu mutlaka bizim düzeltmemiz lazım. Ama bunun için de toplumsal bir hareketin başlaması gerekiyor. Had bilme,
evet,
sınır çizme, kuralları riayet etme, toplumsal bir arka plan olması lazım. Çünkü bir otorite kendisini belli ettiği anda karşısına çıkıyor, özgürlükle ihlal ediliyor. Ne demek ihlal ediliyor? Tabii ki ilahi özgürlük olmaz.
Tabii.
Kural var, toplumsal yaşıyoruz.
Tabii.
Ve bu toplumsal yaşamanın bir takım çizgileri, hadleri var. Bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Bu bir geçici dönem diye düşünüyorum inşallah. Geçici dönem oldu muhakkak. İnşallah çabuk geçer ve büyük hasar bırakmaz. Anarşi de ciddi bir hasardır. Ruhlar da bıraktı anarşi. O anarşi, o nihilist çizgiye ruh bir defa düşerse onun tedavisi fevkalade zor. Her şeyi reddetmeye başlıyor bu defa. Öyle insanlarla baş edemeyiz biz. Öyle insanlar toplumda olur ama azdır. Etkinlikleri yoktur. Küçük numuneler halinde olur. Ama toplumsal bir çizgi haline gelirse Allah muhafaza, şimdi İslami konuşacağım, Cenab-ı Allah büyük bir sıkıntı verir, altından kalkamayız. Ve nereden geldiğini de anlamayız sıkıntının. Hak sillesenin sadası yoktur. Devası da yoktur yani.
Evet, yani bu tabii bu had bilmezlikte kendi nefsi için her şeyi hoş görme, fakat başka insanlardan o hakkı esirgeme bencilliği de var. Hodbinlik de var.
Müthiş. Hocam. Tabii. Evet. Onların hiçbir şey, hiçbir hakkı yok. Toplumun hiçbir hakkı yok. Benim her şeye hakkım var. Ama bu başlangıçtan itibaren insana öğretilecek. Tabii. Babası, annesi, öğretmeni, büyük annesi, büyük babası, çevresi, arkadaşları. Öyle bir muhitte yetiştireceksiniz çocuğunuzu. Ve tabii ki kendiniz dahi öyle bir çizgiye geleceksiniz. Aksi halde bunun cevabı yok, bunun sonu yok.
Bir toplumsal sözleşme, yeni bir toplumsal,
evet,
sözleşme.
Evet, ve bu toplumsal sözleşme mutlaka ve mutlaka ilahi bir temel olması lazım. Yani Dostoyevski'nin sözünü yabana atmayın. Tanrı yoksa her şey mubahtır, insan kural koyamaz. İnsan daima kendi üstünde, kendini her an kontrol eden ve bunun bir mücazatı olduğuna inandığı bir varlık tarafından kontrol edilirse bir etkinliği olur bunun. İstediği kadar sekülerler bunu ilkel desinler. Hayatın realitesi gösterdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yeni bir sulh ve sükun dönemine girdi dediler. Kurduğu bütün kurumların, modernitenin kurduğu bütün kurumların birer hikaye olduğunu, saçma sapan, hiçbir şeye yaramadığını, her zaman güçlünün sesinin çıktığını çok rahat, çok net görmekteyiz şu anda yani. Bitti, bu kadar. Peki Cenab-ı Allah'ın bir hesabı var mı? Tabii ki var. Nasıl gelir onu ben bilmem ama mutlaka gelir. Bir zamanlar Roma tarihi okumuştum. Ben böyle döne döne bir daha okurum. Hı hı. 5 tane büyük imparator geliyor milattan sonra. Good emperors diyorlar onlara. Kader öyle. Ve Roma dünyanın gördüğü ilk ve büyük dünya hakimi. Bütün garnizondan hudutlarda ilkel barbar dünya hudutlarının dışında, onları içeri almıyor zaten. Zenginlik, refah, ihtişam, sefahat, güç, kudret. Sonra ne oluyor? Birkaç yüz sene geçmiyor aradan. Yani 150 sene sonra Cermenler 476'da Roma'yı perişan ediyorlar. Bu bana ibret oldu. Kulağıma ibret diye kaldı. Gözümde ibret diye kaldı. Bizim rahmetli Nazif'in Yeni Roma diye bir kitabı vardır.
Evet. Onu da rahmetle analım. Ya, Nazif Gürdoğan abi. Evet.
Ya çok tatlı bir çocuktu. Evet. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Benim meslektaşım, çok sevdiğim,
evet,
bir dost idi. Efendim. Yeni Roma'yı da bekliyoruz şimdi. Bakalım ne zaman. Ya. Mutlaka gelir.
Evet.
Efendim merhum derlerdi ki sen ibret nazarını kaybetme.
Hı hı.
İbret nazarıyla temaşa eyle hayatı. Bak bakalım ne oluyor. İbret nazarı. Ne o ibret nazarı? İşte bir Müslümanca hikmet ve adaletle ve insafla.
İnsaf.
İnsafla bak,
evet,
hayata.
İnsaf.
İnsafla bak hayata.
İnsafı nasıl tanımlarsınız kıymetli hocam?
Hadde hududa riayet etmek.
Evet.
İtidal ile davranmak.
Evet.
Bütün işlerin hayırlısı efsat ortada olanı, mutedil olanı. Rakkas gibi olmamak lazım.
Bu mimaride de bir insaf duygusundan bahsetmiştiniz siz.
Bahsederim.
Evet.
Betonarmenin hakkını vermek evet. lazım. Biz Sinan'ın yapıları niye durur ayakta? Çünkü malzemenin hakkını vermiştir. Ve tabiat kanunlarına itaat eder. Tabiat kanunları Batı'nın koyduğu attır. Onlar ilahi kanunlardır. Tabiatın canı mı var? Tabiatı bir yaratan var. Tabiatın şuuru mu var? Tabiata bir şuur veren var. Kim o? La faile illallah. Başka fail mi var? Dolayısıyla Sinan o tabiat kanunlarını, o ilahi, ha şunu da söyleyeyim size. Yani sosyal, hadisel, sosyal kanunları vaz eden, ki ona biz şer-i şerif diyoruz. Sosyal kanunları vaz eden ilahi vazı ile bizim fizik kanunlarını, benim mesleğim olan mekanik kanunlarını vaz eden aynı vazı, arada fark yok. Newton kanunlarında onun eseri, miras hukuku da onun eseri. Hiç fark yok arada. Bunların birbirine alakası, irtibatı var. O kanunları Sinan bu gözle gördü ve onlara itaat etti. Onun için yaptığı yapılar duruyor. Ha yıkılacak mı? Tabii yıkılacak. Çünkü hüllümen aleyha falan. Ne zaman Allah bilir. Süleyman Mabed'in yıkıldığı gibi. Saptılar yıktırdı. Saptılar bir daha yıktırdı. Bilemem. Ama itaat etti mi etti. Biz fani varlıklarız. 300 sene, 500 sene, 1000 sene faniyiz. Bunu kabul ediyoruz. Ama güzel bir iz bırakıyoruz. Bu iz ne? Teslimiyet izi. Muhabbet izi. Böyle kalıyor hayatta yani.
Eyvallah efendim. Sizin bu güzel sözleriniz bana bir beyti hatırlattı. Çeşmi insaf kadar kamile mizan olmaz, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.
Evet.
Yine aslında Şeyh Sadi Şirazi'nin izinin de bir beyti var. Adem olmaz adı asla edepsiz olanın, edeptir çünkü farkı insan ile hayvanın. Tabii ben Türkçesini söylüyorum. Yani edep insana hayvandan farklılaştıran bir şey. Güzel bir örtü.
Evet.
Güzel bir libas.
Tabii.
Giyineceğimiz en güzel libas belki de.
Evet. Evet.
Allah bizi edepli kullarından eylesin.
Amin efendim.
Edebi
amin.
Bilen, sınırlara riayet eden, amin. Haddi aşmayan, başkasının kalbini kırmayan, incitmeyen, ne kainatı ne varlığı, başka insanları da incitmeyen, varlığı incitmeyen Nazenin kullarından eylesin
amin
diye
efendim.
Bir duayla bitirelim.
Amin.
Müsaade ederseniz efendim.
Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam.
Estağfurullah.
Bugün uzun konuştuk ama
eyvallah.
Güzel, bereketli bir konuşma oldu.
Efendim.
Gönlünüze, dilinize sağlık. Efendim bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Hepinizi selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.